Ayrım 10. Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 144. 12. Bölüm. 15 Aralık Salı, saat 5.30. Lorenzo Marquez, Mozambik, Afrika. Otlarla kaplı kum yığınları arkasından yükselen güneşin sarı ışığı denizi örten sisi kaldırırken sabahın bu erken saatinden günün ne denli sıcak geçeceğini de gösteriyordu. Askerler eğitim alanında as subaylarının gözetiminde komando birliklerine göre sıralanıyorlardı. Alay başçavuşu Young, birliğin düzenli bir askeri görünüm almasına sevinmişti. Pencereden dönüp içeride duran subaylara, ''Beyler, Albay Faulkner bütün subayların da erlerle birlikte eğitime katılacaklarını söyledi. Zaten bir subayın yapması gereken şey de budur. Eğitimi ben yöneteceğime göre sizinle konuşmam gerekince rütbenizle, örneğin Teğmen Çamdos efendim diyeceğim. Siz de bana efendim diye hitap edeceksiniz, anlaşıldı mı?'' Gruptakiler hala serin olan yarı aydınlıkta anladıklarını mırıldandılar. ''Aradaki tek fark şudur, kendinizi kanıtlayana kadar bunu gerçekten inanarak söyleyeceksiniz.'' ''Evet beyler, şimdi tören alanındaki adamlarınızın başına marş marş.'' Başçavuş Yang'ın konuşmasında Sean'un Jeremy'ye o gün daha sonraları itiraf ettiği gibi kendisini şaşkın bir geyik gibi koşmaya yönelten sakin ve vahşi bir nitelik vardı. Faulkner birliği selamlayarak kendilerine kısaca yapılacak şeyleri anlattı. Sanki her biriyle ayrı ayrı konuşuyormuş gibi rahat, kibar ve güvenle konuşmaktaydı. İnsanların kendilerine güvenmelerini sağlayacak ve onları kendisini izlemeyi istetecek liderlik yeteneği vardı. Aynı zamanda da çizmeyi aşana karşı acımasızca davranacağını da açıkça söylüyordu. Ondan sonra başçavuş Young birliği devraldı. Çok sakin konuşuyor gibiydi ama yine de sesi alanın her yanına yayılıyordu. ''Başlangıç olarak sakallarınızı, bıyıklarınızı kazıtıp saçlarınızı iyice kısaltacağız.'' Bu alandakilerden çoğu kendilerini sert erkekler olarak görmektedirler. Karşınızda babanız olacak yaşta ufak tefek bir adam görmekte olduğunuzu sanıyorsunuz. İçinizde beni tanıyanlar da var, tanımayanlar da. Tanımayanlar için şu kadarını söyleyeceğim. Bir insan ancak tüfeği kadar uzun boyludur. Eğer dediklerinin dışına çıkarsanız sizi o anda vururum. Bunun beni üzeceğini sanmayın, kesinlikle üzmez. Sizlerden daha iyi insanların öldüklerini görmüşümdür. Onun için ben atla deyince siz ancak ne kadar yükseğe diye soracaksınız. Anlaşıldı mı? Çok iyi. Pekala, işe durumunuzu kontrolle başlayalım. 10 adım yürüyün, 20 adım tırıs, 50 adım marş marşla koşun. Sonra yüzüstü yatın, kalkıp baştan başlayın. Ben dur diyene kadar durmak yok. Komando birliklerinize göre ayrılın. Tören yürüyüşü. Tırıs. Marş marş. Koşun ulan eşşoğulları. Yatın aşağı. Hepiniz kalkın. Kalk ulan serseri. Evet sen. Kalk yoksa tekmeyle kalkarsın. Burada kraliçenin yönetmelikleri işlemez. 10 dakika kadar koşturdu birliği. İlk düşenleri tekmeyle kalkıp koşturdu yine. Biri kalkmadı. Başçavuşum, kalbim gerçekten durdu diye sızlandı. Birden bir el silah sesi duyuldu ve adamın kulağı dibine yere bir mermi saplandı. Adam şaşkın bir tavşan gibi yerinden fırlayıp koşmaya başladı. Şimdi artık çoğu elleri dizleri üstünde emekliyorlardı. Bazıları bu arada Sean sürüklenirken kusuyorlardı da. Yalnızca Peter ve bir iki kişi sanki sonsuza dek koşabilirlermiş gibi koşmaya devam etmekteydiler. Başçavuş 5 dakikalık istirahat verdi, adamları çevresine topladı. ''Eğer bunu kötü olarak görüyorsanız, yarın başınıza gelecekleri bir bilseniz, sizinle işim bittiğinde makine gibi hareket edeceksiniz. Eğer hile yaptığınızı anlarsam şeytan gibi binerim ensenize. Ama gerçekten güç bir durumda kaldığınızda, bu eğitimin sonunda birkaç dakika daha fazla yaşayabilirsiniz bunları yapabildiğiniz için.'' ''Haydi bakalım kahvaltıya şimdi. Yarım saat sonra sizleri burada bekliyorum. Yani saat 6.30'da. Yürüyüş eğitimi için giyinmiş ve donanmış olarak.'' Peter Shaw'nu subay yemekhanesine soktu. Jeremy de sendeleyerek arkalarından geliyordu. ''Başaramayacağım.'' diyen Sean fısıldadı. ''Öyle terledim ki viskinin kanımdan çıkıp buharlaştığını hissettim. Bu kadar yıl sonra karaciğerim dayanmaz buna.'' Alay başçavuşu Yang yürüyüş eğitiminden özel bir zevk alırdı. Düzenli insan kitlelerinin birlikte hareket etmelerini, tek bir komutla dönmelerini seyretmeye bayılırdı. Gerçek bir askeri ayırt etmek için 10 dakikalık yürüyüş eğitimin yeterli olduğuna inanan eski askerlerdendi. Komando gruplarını alanın çeşitli yerlerine dağıtarak az subayların ve subaylarının komutlarıyla yürümeye başladı. Adamlardan çoğu alışık oldukları düzene çabucak uydular. Yorgun olmasına yorgundular ama başçavuş aralarına girdiğinde adımları daha canlı atılıyordu. Şimdi artık kendini iyice toparlamış olan Sean, komutları unuttuğu için komando birliğinin yönetimini az subayına bırakmış, kendisi ikinci sırada bir yere çekilmişti. Başçavuş Yang ter içinde olan Sean'un yanında yürüyordu. Saygılı ama sonsuz kötülük dolu bir sesle, "Teğmen Sean efendim," dedi. "Eğer sağ kolunuzu sol ayağınıza uyacak biçimde sallamazsanız, kesip ıslak yanıkla kafanıza vurmak zorunda kalacağım. Bilmem anlatabildim mi?" "Evet efendim," diye bağırdı Sean ve sendeleyerek yürümeye devam etti. "Takım dur," diye bağırdı başçavuş. "Bu alanın en kötü takımı sizsiniz. Tüfeklerinizi başınızın üstüne kaldırarak koşun. Daha yukarı kaldırın." Erlerin kolları kopacak duruma geldiğinde Yang takımı durdurdu. "Tamam mı Teğmen Flay'ın efendim? Bir daha deneyelim mi?" Bir yürüyüş eğitimi yaptırıyor, bir tüfekleri havada koşturuyordu. Sonunda koşmaktan çok sendeler gibi yürümeye başladılar. Tüfekler giderek daha alçakta tutulmaya başladı. Yüzleri öfke, acı ve yorgunluk maskeleri olmuştu sanki. Yang adamların dökülüş anını hesapladı ve o noktaya varmadan durdurdu. 15 dakika istirahat, sonra da silah eğitimi. Adamlar oldukları yere kumun üstüne serilip kaldılar. Güçlü olanları iyice yakmaya başlayan güneşten korunmak için yerde sürüklenerek gölgeye gittiler. Jeremy kendisini gölgeye çekerken, "Sean böyle devam ederse ya adamlarım ya da ben işini bitireceğiz," diye soludu. "Ona kimse bir şey yapamaz," dedi Jeremy. "Daha önce de deneyenler oldu." Saat 10'da ders odası olarak kullanılacak yemekhaneye doldular. Başçavuş bir masa başında duruyordu, elinde bir tüfek vardı. Herkes oturana kadar bekledi. "Size verilen silahın adı Kalaşnikov saldırı silahıdır. AK-762 olarak tanınır. Kıvrık şarjöründen dolayı da muz tüfeği adı da verilir." "Hey arkadakiler, dikkat edin." Başçavuşun sesi kırbaç gibi şaklamıştı odada. Masaların üzerine yığılıp kalmış 3-5 kişi toparlandı. Yang bunlara doğru yürüdü. "Bu tüfeği karanlıkta tanıyıp bileceksiniz. Karılarınızı bildiğinizden daha iyi hem de." Yüzünde buz gibi bir öfke maskesi vardı sanki. "Söylediğim tek sözü bile kaçırmayacaksınız. Yoksa ne yapar yapar canınıza okuyacak bir yol bulurum." Başçavuş masanın başındaki yerini aldı. "Bu tüfekten çok bir saldırı silahıdır. Menzili kısadır ancak 200 metreye kadar çok hassastır ve çok etkin bir durdurma gücü vardır. 30 mermilik şarjörle tek ya da seri atışlar için kullanılır. Atış hızı dakikada 600 mermidir. Adından da anlaşılacağı gibi bu silah yakın saldırılarda ya da yoğun ormanlık bölgede savunmada yararlıdır. Size bir öğüdüm var. Yaşlılar bunu nasıl olsa biliyorlardır ama ben gençler için tekrarlayacağım. Kışladayken her gittiğiniz yere silahınızı da götüreceksiniz. Yemekhaneye, helaya, her yere silahınız. Üçüncü bir kolunuz olana kadar. Boş zamanlarınızda tüfeğinizi temizleyecek, sökecek, yağlayacaksınız. Gözünüz gibi bakacaksınız. Harekata geçince arkadaşınızı da bulunduğunuz birliği de unutabilirsiniz. Ama sizinle ölüm arasında olan tek şey o silah olacaktır. Şimdi buna dikkat edin. Bu silahın sökülüp takılma sırası." Öğle yemeği için paydos verdiler. Teğmen Finn, "Efendim siz yemeğe gitmeyeceksiniz," dedi başçavuş. "Büromun arkasında gölgelik bir yer bulup yürüyüş eğitiminizi biraz hızlandıracağız. Bu sabahki gibi utanç verici bir gösteri yapmak istemeyiz, değil mi efendim?" Sean inledi. "Ben pilotum yahu, yaralı ayaklarla daha iyi uçuş yapamam ki." "Şu anda piyade subayısınız efendim ve bir piyade subayı gibi yürümesini öğreneceksiniz." "Sola dön, marş, sol sağ, sol sağ, sol sağ, dur, geriye dön,
Teğmen Fin, silahınızı dik tutun efendim. Dirsekler içeri, başınız havada, göğüs dışarıda. O çirkin göbeğinizi içeri çekin. Sizin kadar sarsak bir insan bir uçak uçuramaz efendim.
Atış alanı deniz kıyısındaydı. Askerler oraya kadar koşarak gittiler. Komando birliklerinize göre onar kişilik gruplar halinde ateş hattında yerlerinizi alacaksınız. Her birinize dolu bir şarjör verilecek ve harcadığınız her merminin hesabı sorulacak. Ateş hattındayken herkes önüne bakacak. Silahı dolu birinin arkasına döndüğünü görürsem bunu bir saldırganlık hareketi olarak kabul edip adamı vuracağım. Açıkça anlaşıldığını umarım. Ve bu arada kendinizi güneşten korumaya çalışın. Güneş yağı isteyerek kendi kendini yaralama sayılacak ve buna göre cezalandırılacaktır. Sana dememiş miydim diye gönüllü Clark yanındaki arkadaşına fısıldadı. Orospu çocuğu korkmaya başladı. Başına bir iş gelmeden bu tempoyu sürdüremez.
İstersen bir dene dostum dedi Jones. Benim ödüm patlıyor heriften.
50 ve 200 metrelerden atış yaptılar. İki silah ustası da aralarında dolaşıp silahları kontrol ediyorlar, nişangahları ayarlıyorlardı. Başçavuş Young saat 5'te paydos komutu verdi.
Pekala, bugünlük bu kadar yeter. Silahlarınızı temizleyin. Silahı kusurlu olanlar ustalara göstersinler. Diğerleri isterlerse yüzebilirler. Yalnız biriniz köpek balıklarını gözetlesin.
Sean ile Jeremy güç halle yataklarına attılar kendilerine.
''Tanrı'ya şükürler olsun.'' diye mırıldandı Sean. Vücudunda ağrımadık yer kalmamıştı. ''Yaşamımın en kötü günüydü dostum. Ben daha bir gün dayanamam. Viskiyi nereye saklamıştık? Haydi çıkar şunu.''
Peter içeri girdi. ''Başçavuş bütün subay ve assubayları yemekhanede bekliyor.''
''Şimdi de ne bok varmış?'' diye Jeremy öfkeyle sordu.
''Yemekten önce AK-762'yi bir kere daha söküp takmamızı istiyor. Bu sabah pek iyi yapamamışız.''
''Ben gitmem.'' dedi Sean. ''Yeter be. Git söyle gelmiyormuş de.''
Peter kapıdan dışarı baktı. ''Sen söylesen daha iyi olur sanırım. İşte buraya doğru geliyor.'' Sean yataktan fırladı. Jeremy de arkasından. Koşa koşa eğitim alanına gittiler.
''Hani nerede?'' diye homurdandı Jeremy.
Peter sırıttı.
''Hazır ayağa kalktığına göre söylenmeden gel bari.''
''Sen yorulma nedir bilmez misin? Seni pis goril seni.''
Yemekhanede sıraya girmişlerdi. Dev gibi bir İskoçyalı olan gönüllü Jock McTaggart yemeğinden bir lokma alır almaz öfkeyle kükredi. Tabağını yere fırlatıp tezgaha doğru yürüdü. İri kıllı elini uzatıp ufak tefek aşçıyı yakalarından kaldırdığı gibi havaya kaldırıp tartakladı. Korkunç bir güce sahip bir adamdı. Hele öfkeliyken patlama noktasına gelen bir kazanı andırıyordu.
''Üç gündür zehirliyorsun bizi be adam. Şu yedirdiğin nedir çabuk söyle.''
''Türlü'' diye adam inledi. ''Yemin ederim ki İrlanda türlüsü.''
''Pislik bu, başka bir şey değil. Bir de sen tat bakalım.''
MacTaggart adamın başını sıcak kazanına soktu.
''Pislik bu.''
Kalabalık yemekhanediler MacTaggart'tan cesaret alıp kendisini alkışlamaya başladılar. Biri bıçağıyla teneke tabağına vurdu, diğerleri de onu taklit ettiler.
''Benim elimden ne gelir?'' diye titriyordu aşçı, yüzüne gözüne yemek bulaşmıştı. ''Onlara en son bir gemide kamarot olduğumu söylemiştim. Onlar da beni tutup aşçı yaptılar. Ben ancak bu kadarını becerebilirim.''
Başçavuş Young sessizce girmişti odaya. Tabancası kılıfındaydı. Arkasında elleri silahlı iki assubay vardı. Yemekhanedekiler çılgınlar gibi bağırıyorlardı. Başçavuş tezgaha kadar yürüyüp yüzünü adamlara döndü. Peter, Jeremy ve Sean da içeri girmişler, odanın öteki ucundaki yerlerini almışlardı. Onlar da silahlıydılar. Başçavuşu görenler susmaya başlamışlardı. Birden tüm gürültü kesildi. Kendine güvenen biri arkadaşlarını canlandırmaya çalıştıysa da kendisine katılan olmadı. Adam çıt çıkmayan salonda bıçağını yere attı. Başçavuş Young bir tabak türlü doldurdu. Sessizlik içinde yemeye başladı. Hepsi onu seyrediyorlardı.
''Sonunda hiç de kötü değil.'' dedi. ''Çok besleyici bir yemek.''
Askerler kabaran bir dalga gibi mırıldanmaya başladılar.
''Pislik, başka bir bok değil.'' diye MacTaggart bağırdı.
Güneşte geçirilen saatlerin hıncını almak için kavga çıkarmak istiyordu.
Başçavuş Young bir tabak doldurup MacTaggart'a verdi. "Ben pislik yemem," dedi. Gözleri tehlikeli bir biçimde koyulaşmıştı. "Şimdi sen de ye bakalım." "Haydi ulan çek arabanı," diye bağırdı MacTaggart. Tezgaha dayadığı parmaklarının boğumları bembeyaz kesilmişti. MacTaggart'ın gözlerindeki öfke kaybolmuştu. İstemeye istemeye elini uzatıp tabağı aldı. "Sana borcum vardı, şimdi ödeştik," dedi. Başçavuş başını salladı. "Ben senin olamayacağın kadar sert bir insanım MacTaggart." Eli kamuflaj ceketinin cebindeydi. Hafifçe oynatınca MacTaggart karnına nişanlanmış tabancanın biçimini fark etti. Şu anda yaşıyor olmanın tek nedeni kolayca kaybedilmeyecek kadar iyi bir asker olmandır. "Albayla benim her dediğimizi yapacaksın, tamam mı?" "Canın cehenneme," diye fısıldadı MacTaggart. "Seni cehennem kaçkını seni." Başçavuş adamların arasına girdi. "Yemek yiyip yememek sizin hakkınız, karışan yok. Ancak yemeyenlerin çok değerli bir saati kaybetmemeleri için ışıklar sönmeden önce bir saat eğitim yapacağız." Herkes yemeye başladı. Başçavuş Young yemekhaneden çıktı. "Nesi var bu adamın?" diye Sean sordu. "Kendini öldürtmek mi istiyor?" Jeremy kıs kıs güldü. "Elindeki zaman çok az. Adamları bir an önce yetiştirmek istiyor. Bir iki gün içinde istediğini yapacaktır da. Ondan sonra komando gruplarına göre eğitecek. Onu merak etme. Karşısındaki son profesyonel askerlerden biridir. Faulkner'la ikisi tam bir uyum içindedirler. Adamlar birini sevecek, diğerinden de nefret edeceklerdir. Paralı asker birliği yönetmenin başka yolu yoktur." Karanlıkta beliren başçavuş, "Sizinle bir şey konuşabilir miyim efendim?" diyerek Peter'ın yanına geldi. Eğitim alanında yürümeye başladılar. "Şu anda albay kamp dışında olmasaydı sizi rahatsız etmek istemezdim. Bu gece bazı olaylar bekliyorum. Yardım ederseniz sevinirim."
"MacTaggart mı?" diye sordu Peter.
"Hayır, MacTaggart insana gece saldıracak insan değildir. Bir şey yapacak olsaydı orada o anda yapardı."
"Hayır efendim. Başka bir iki kişiyi gözüm tutmuyor."
Boğuk bir çığlıkla uyanmışlardı. Hepsi çığlığın geldiği yana doğru koştular. Batmak üzere olan ay ışığında kumun üstünde yıldız gibi gerili yatan üç adam gördüler. Adamlar kollarından ve bacaklarından batırılan kasaturalarla yere mıhlanmışlardı. Bir süredir orada yatıyor olmalıydılar. Kumdaki kanları kurumuştu. Üçünün de yüzüne bir torba geçirilmiş, ağızlarına tıkaç sokulmuştu. İçlerinden biri tıkacı çıkartmayı başarmıştı. Askerler adamların çevresinde toplandılar. Hiç kimse kımıldamıyordu. Peter kalabalığı iterek kendine yol açtı. Kasaturaları pek de dikkatli olmayan bir biçimde çekti. Torbaları ve tıkaçları çıkarttı. Sonra adamların yakınlardaki Portekiz Paraşütçü Birliği'nin hastanesine götürülmelerini emretti. Başçavuş Young eğitim alanına çıkmıştı. Tıraş olmuş, giyinmiş, yeni güne hazırdı. Önemsemeyen bakışlarla baktı yaralılara. Biri bayılmıştı, diğer ikisi hala inliyorlardı. Kasaturalar çıkartılırken yaraları açılmış, yeniden kanamaya başlamıştı.
"Birliklerinizde eksik varsa yedeklerden adam alın," dedi başçavuş subaylara.
"Bu adamlar geri dönmeyeceklerdir." Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Doğuda güneşin ilk ışınları denizin üzerine yayılmaya başlamıştı.
"Hepiniz uyanık olduğunuza göre günümüze erken başlayabiliriz. Eğitim alanına dönmeniz için 10 dakikanız var."
Askerler ses çıkarmadan yatakhanelerine döndüler. Çevredeki nöbetçi hiçbir şey duymadığını söylüyordu. Başçavuş kendisine ceza verdi. Kimse bir daha bu konuyu konuşmadı ama kimse de geceleri başçavuşun kulübesine daha önce geldiğini bağırarak haber vermeden yaklaşmadı.
"Beyler, bugün RPD hafif makineli tüfeğine geçeceğiz. Bu silah da Rusya'da yapılmıştır. Şimdi o ülkede kullanılmadığı halde komünist blok içinde gayet yaygın bir kullanımı vardır. 100 mermilik fişekliğiyle 10 kilo geldiğinden dünyanın en hafif makineli tüfeğidir. AK'nın eşi mermi kullanılır. Dakikada 150 mermi atar. Tam otomatiktir. 1000 metreye kadar koruma ateşi sağlayabilir. Çok basit bir silahtır. Her komando grubundan iki kişi de bu silahtan alacaktır."
Faulkner Genders havaalanında karşıladı. Gecekondu mahallesinden boğa güreşi yapılan arenanın yanından geçtiler. ''Becerdin mi?'' diye sordu Faulkner. ''Evet, Genders yorgundu. Arabanın köşesine büzülmüştü. Peter'ın okuyla yayını da aldım. Diğer eşyalar ve paraşütler pazartesi gelecek. Burada işler nasıl?''
''Çok iyi, planda gecikme yok.
Silahlar zamanda geldi mi?''
''Evet, iyi mi bari?''
''Kusursuz, Gemel Haşim kazık atmamış. Maloyla başımız belada.''
''Ne oldu?''
''Merak etme, uçağı aldık. Eski ve çok kullanılmış ama Malloy'un tek Herkül uçağı ve anaç bir tavuk gibi üzerine titriyor. Sana harekatın düzenlendiği gibi geçmesi gerektiğini söylememi istedi. Eğer biz yerdeyken bir olay çıkarsa bizi kurtarmak için uçağını tehlikeye atmazmış. Bunu sana özellikle belirtmemi söyledi.''
Akşam olmuş, eğitim sona ermişti. Başçavuş Faulkner'ın odasında rahat da bekliyordu. Genders masanın üstünde, Faulkner de iskemlede oturuyorlardı. Lambanın çevresinde sayısız denecek kadar çok böcek vardı.
''Durum nasıl?'' diye sordu Faulkner.
''Gayet iyi efendim. İstediğiniz zamanda hazır olmuş olacaklar.''
''Subaylar?''
''Onlar da efendim. Peter Coetzee'yi çok daha önce de kullanabilirdik.''
''Üç kişiyi yaralı olarak göndermişsin.'' diye Faulkner önündeki raporu okudu. ''Geri dönmelerini istemiyormuşsun.''
''İyi bir fikir olmaz efendim. Üstelik yedekler de gayet yeterli kişiler.''
Faulkner arkasına yaslandı. Kendinden çok hoşnuttu.
''Mozambik adası işi oldu.'' dedi. ''Portekizliler oradaki eski bir kaleyi askerleri için dinlenme kampı olarak kullanıyorlar. Noel ile yeni yıl arasında kamp boş olacak. Bu süre içinde bize veriyorlar. Henüz pek turist akımı başlamamış.''
''Ayrıca kalabalıktan da uzak. Harekata başlamadan önce adamları oraya taşıyacağız.''
Işıklar sönmeden az önce Shaun yatağına uzandı. Her tarafı ağrıyordu ama genel olarak durumu daha iyiydi.
''Eğer önümüzdeki birkaç gün içinde elimi şöyle yumuşak bir şeye değdirmezsem şerefsizim. Aşçıyla nişanlandığımı ilan edeceğim.''
''Geldiğimizde gizli polisten olan o herifle konuşmuştum.'' dedi Jeremy. ''Bana yüksek sosyeteden arkadaş servisinin numarasını verdi. Ama istedikleri paraya bakarsan daha çok randevu evi dalgasına benziyor. Ne dersin ha?''
Shaun öfkeyle doğruldu yatağında.
''Ben bugüne kadar bu iş için para vermedim.''
Jeremy omuzlarını silkti.
''Eğer ellerini şöyle yumuşacık, gencecik bir Portekizli kıza süreceğini sanıyorsan yanılıyorsun dostum. Anaları onları değme kaleden daha iyi korurlar.''
Gece yarısı Shaun Jeremy'yi uyandırdı.
''Yarın telefon et. Yarın akşam için randevu al, tamam mı? Dayanamıyorum artık.''
10. ayrımın sonu. Sayfa 159.